Kitabın adı Fidye. Yazarı Osman Aysu. 13. ayrım. Yarım saat sonra yuvanın yan sokağındaki evin önüne gelmişlerdi. Mehmet yurda dön, rapordaki adresi bir daha gözden geçirdi. Başını yan taraftaki pencereden uzatarak karşı taraftaki iki katlı ufak villaya baktı. "Amirim, ev bu olmalı," diye mırıldandı. "Şu kahverengi, panjurlu ev." Arabadan indiler. Fikret, Muammer Bozoğ'un sabahları erken kalkan, pencere önünde gazetesini okuyan, emekli ve yaşlı bir zat olarak hayal etmişti. Oysa kapıyı 30 yaşlarında gözüken, kızıl saçlı, yeşil gözlü, güzel bir kadın açmıştı. Herhalde kızı olmalı diye geçirdi aklından. Renkli gözlü güzel kadın karşısında, hiç tanımadığı iki yabancıyı görünce, "Günaydın, kimi aramıştınız?" diye sordu. "Muammer Bey'le görüşmek istiyorduk." Genç kadın yüzüne çok yakışan bir tebessümle sordu. "Muammer Bozok'la mı?" "Evet efendim." "Niçin aramıştınız kendisini?" Fikret cebinden kimliğini çıkartarak kadına uzattı. "Biz asayiş şubesinin elemanlarıyız. Muammer Bey'e 4 gün önce kaçırılan çocukla ilgili bazı sorular soracaktık da." Genç kadın önüne uzatılan kimliğe şöyle bir baktı. Sonra tatlı bir sesle mırıldandı. "Muammer Bozok benim. Sanırım karşınızda bir bey bulacağınızı sanıyordunuz." "Affedersiniz," diye mırıldandı başkomiser. "Yanılmışım. Adınız bende nedense karşımda bir erkek bulacağım zannını doğurmuştu." "Önemli değil. Buna alışığım. Tekrar özür dilerim. Rahatsız ettiğimiz için bizi bağışlayın hanımefendi. Acaba bize ayıracağınız bir 10 dakikanız var mı? Fazla vaktinizi alacağımızı sanmam." Genç kadın kısa bir tereddütten sonra "Buyurun, geçin içeri," dedi. Onları mütevazı döşenmiş ufak bir salona kabul etmişti. Polis memurları gösterilen koltuklara otururlarken Muammer Hanım düzgün ve akıcı sesiyle konuşmaya devam etti. "Daha önce de buraya gelen bir ekibe ifade vermiştim. Neden bir kere daha ifademe başvurmak gereğini duyduğunuzu sorabilir miyim?" Başkomiser gülümsedi. Genç kadının çekici gözlerinin etkisinde kalmıştı. "İfadenizi okudum. Ama bana atlanılmış birkaç ufak nokta kaldığı hissini uyandırdı," dedi. "Şayet bizim sorularımıza da cevap verirseniz belki daha yardımcı olabilirsiniz." Muammer Hanım itiraz etmedi ama kendinden emin bir şekilde mırıldandı. "Ne gördüysem gelen ekibinize anlattığımı sanıyordum." "Muhtemelen öyledir hanımefendi. Ama benim de sormak istediğim birkaç şey var." "Pekala, sorun bakalım." Başkomiser hiç duraksamadan ilk sorusunu yöneltti. "Olaya nasıl tanık oldunuz?" Genç kadın bir iki saniye düşündü. "O sabah biraz başım ağrıyordu. Erken kalkmıştım. Şu gördüğünüz koltuğa oturmuş, sıkıntılı bir şekilde dışarıyı seyrediyordum." "Saat kaçtı?" "Sanırım 8'di veya biraz geçiyordu. Tam emin değilim." "Sonra?" "Birden sokakta bir koşuşma dikkatimi çekti." "Nasıl yani?" "Karşı kaldırımda iki adam gördüm. Birinin kucağında ufak bir çocuk vardı. Belki dikkatimi çekmezdi ama ikisinin de yüzlerinde siyah kar maskeleri mevcuttu. Haliyle irkildim. Sıradan bir şey değildi bu. Müthiş heyecanlandım o an. Olağan dışı bir şey olduğunu sezinlemiştim. Yerimden fırladım ve dikkat kesildim. Belki camı açıp bağırmam gerekirdi ama bunu yapamadım. Basiretim bağlandı o an. Sonra adamlar tam karşıma kaldırıma park edilmiş bir ufak kamyonetin arkasına geçince durdular. Aralık duran arka kapıyı açarak içine atladılar. Kamyonetin tam durduğu yeri bize gösterebilir misiniz?" Genç kadın işaret parmağıyla tam yolun başını göstermişti. "İşte şurada. Bunu daha önce de buraya gelen ekibinize de söylemiştim. Bej rengi, oldukça eski model bir Ford. Ford marka olduğundan emin misiniz?" "Evet. Hem de eski bir model, öyle mi?" Genç kadın şaşırmış gibi Fikret'e baktı. "Evet." "Kamyonetlerden bu kadar iyi anlar mısınız?" "Hayır, anladığım söylenemez. Ama çok rahat tanımlama yapıyorsunuz. Hem Ford olduğunu hem de çok eski bir model olduğunu söylediniz." Muammer Hanım küçümser gibi başkomiseri süzdü yeniden. "Anlamasını anlamam ama kamyoneti gördüğümü söyledim size. Bir arabanın eski model olup olmadığını anlamak için sanırım çok tecrübeli olmaya gerek yok. Kapı ortasında ezikler, çarpma izleri, çizikler doluydu. Ayrıca arkasında da Ford yazıyordu. Bu kadar basit." Evet, sizi anlıyorum, diye mırıldandı Fikret. Ama bu kadar dikkatinize rağmen plaka numarasını alamamışsınız. Alamadığımı kim söyledi? Başkomiser önce kadına, sonra da muavinine bir baktı. Olay yeri ekibinin raporunda kamyonetin plaka numarasına dair bir kayıt olmadığını sanıyordu. Yine de emin olmak için elindeki rapora bir daha baktı. Plaka numarasına dair bir kayıt yoktu. Ama raporda bu hususta bir kayıt yok, dedi. Üzgünüm ama adamlarınız bana plaka numarasını görüp görmediğimi sormadılar. Siz niye söylemediniz peki? Genç kadının yüzü birden ciddileşmişti. İtiraf edeyim ki onlardan hiç hoşlanmadım. Hatta bu işe bulaştığıma bile sonradan pişman oldum. Niyetim olaya şahit olan, suçluları gören bir kişi olarak polise yardım etmek, vatandaşlık görevimi ifa etmekti. Lakin ekibiniz bana çok kaba davrandı. Fikret hayretle sordu. Kaba mı? Evet, kaba. Bağışlayın ama ne yaptılar? Muammer Hanım omuzlarını silkti. Bana inanmadılar. Nasıl yani? Pek ciddiye almadılar. Güldüler. Hatta beni hayal kuran biri sandılar. Bunu davranışlarından anladım. Neden ama? İfademi dinlediklerinde birbirlerine bakıp bıyık altından gülüştüklerini gördüm. Onlara göre kaçırılan çocuğun bağırıp çağırması, ağlaması gerekirmiş. O yaştaki hiçbir çocuk güle oynaya bir yabancının kucağında arabaya binmezmiş. Başkomiser dikkatle kadına baktı. O sırada çocuğun yüz ifadesini görmüş müydünüz? Evet, gördüm. Çocuk gerçekten gülüyor muydu? Hayır, ama ağlamıyordu da. Herhangi bir karşı koyması, çırpınması, direnmesi var mıydı? Yoktu, dedi genç kadın. Fikret gülümsemedi ama kadına hafif alaycı bir şekilde baktı. Bu size ters gelmiyor mu? Hayır, gelmedi. Ama doğal değil, değil mi? Hangi çocuk yüz maskeyle iki adam tarafından kaçırıldığında bu kadar sakin durabilir? Bu kez alaycı bir şekilde bakma sırası yeşil gözlü kadına gelmişti. Polis olan sizsiniz. Bundan bir anlam çıkaramadınız mı? Nasıl bir anlam? Vallahi daha sonra benim aklıma gelen ilk şey, maskelerine rağmen çocuğun kendisini kaçıran kişileri tanıdığı merkezinde oldu. Polisin bu olasılığı düşünmesi gerekirdi. Fikret bir defa daha irkildi. Bu açıklama oldukça akla yakındı. Ayrıca işin başından beri düşündüğü, kaçıranların küçük Alp'in çevresindeki insanlardan biri olduğu tezinde destekler mahiyetteydi. Elinde olmadan burnunu kaşımaya başladı. Kısa da olsa bir an sessiz kaldı. Kadın haklı olabilirdi. Anlıyorum, diye mırıldandı nihayet. Şu gördüğünüz plaka numarasını rica etsem bana söyler misiniz? Tabii, dedi genç kadın. 34 TL 769. Mehmet yurda dön, hızla plakayı ufak not defterine kaydetmişti. Bize biraz da şu adamlardan bahsedebilir misiniz? Nelerinden? Eşkallerinden başlayalım. Sanırım çocuğu taşıyan adam solaktı. Solak mı dediniz? Evet. Bunu nereden anladığınızı sorabilir miyim? Tabii. Benimki varsayım ama muhtemelen doğru. Çünkü çocuğu kucağının sağ tarafında taşıyordu ve sol elinde sakladığı iyi göremediğim bir şey vardı. Ne gibi? Silah mı? Olabilir. Dedim ya, iyi göremedim. Fikret bilmiyormuş gibi sordu. Sizce silah olabilir mi? Mümkündür. Ama olmayabilir de. Neden? Kanımca öyle bir ufak çocuğu kaçırmaları için silah kullanmak zorunda kalmamışlardır. Ama sol elinde bir şey tuttuğu muhakkaktı. Ayrıca kamyonetin kapısını da yine sol eliyle açtığını gördüm. Bu ne ifade eder ki? Çocuğu kucağının sağ tarafında taşıyorsa serbest olan sol kolunu kullanması doğal değil mi? Genç kadın yine küçümser gibi başkomiseri süzdü. İsterseniz bunu bizzat deneyin. Elinizde bir yükle acele olarak bir kamyonete atlamak zorunda kalırsanız, o yükü sol tarafınıza taşırsınız ve daha hareketli olan sağ elinizi serbest bırakırsınız. Tabii solak değilseniz. Gözlemci yanınız çok fazla, dedi Fikret. Muammer Bozok bir baş hareketiyle bu tespiti kabul ettiğini gösteren bir jest yaptı. Yeşil gözleri ışıl ışıl parlıyordu. Başkomiser güzel gözlere bakarken uzun zamandır yaşamadığı, sanki yıllar öncesinden kalma, neredeyse unutmaya başladığı garip bir elektriklenmenin ruhunu kapladığını duyumsadı. Hatta bir an buna inanamadı. Kendini hızlı bir şekilde toplamaya çalıştı. İlginç, diye mırıldandı. Demek çocuğu kaçıranlardan birinin solak olduğunu iddia ediyorsunuz. İddia değil, sadece bir tahmin. Belki ileride işinize yarayabilir. Başka böyle tespitleriniz de var mı? Genç kadının kaşları hafifçe çatıldı. Fikret onun oldukça alıngan olduğunu ve alay kokulu sorulardan hoşlanmadığını çoktan anlamıştı. Sorusundan öfkeleneceğini sezinlenerek hemen bir açıklama yaptı. Bize işe yarar bilgiler verdiniz. Teşekkür ederim. Şimdiye kadar ifadenize başvurmadığım için inanın kendimi kabahatli hissediyorum. Lütfen devam edin. Bize nakledeceğiniz başka tespitleriniz de var mı? Genç kadının kaşları hala çatıktı. Yüzünde başkomiserin ifadesinin samimi olup olmadığını anlamak ister gibi bir hava oluşmuştu. Daha başka ne öğrenmek istiyorsunuz? Dedi. Mesela yaşları hakkında bir tahminde bulunabilir misiniz? Sanırım 30 ile 35 arasıydı. Bundan da emin misiniz? İlmi olarak hayır ama tahminim o merkezde. İlmi mi dediniz? Affedersiniz, ne işle meşgulsünüz? Sorabilir miyim? Doktorum, dedi kadın yumuşak bir sesle. Anladığım kadarıyla tıp doktorusunuz, değil mi? Evet. Uzmanlık alanınız nedir? Genç kadının dudakları hafifçe kıvrıldı. Bu sualinizin de tahkikatınızla bir ilgisi var mı? Fikret hiç tereddüt etmeden cevap verdi. Hayır yok, sadece merak ettim. Öyleyse bu soruyu geçelim. Başka? Kaçırılan çocuğun size komşu sayılacak bir mesafede yaşadığını biliyor musunuz? Bunu daha sonra öğrendim. Keskin ailesini tanır mısınız? Sizi tanıdığınız kadar. Ama onlara çok yakınsınız. Aileyi sima olarak görmüşlüğünüz var mı? Muammer Hanım birkaç saniye düşündü. Evet, birkaç defa Nilüfer Hanım'ı gördüm. Yanılmıyorsam bir defa eşini de. Emre Keskin'in hayli zengin bir sanayici olduğunu da biliyor musunuz? İşittim. Özellikle bu olaylardan sonra. Fikret burnunu kaşıyarak sordu. Anlaşılan yapılan dedikodulara kulak misafiri oldunuz. Doğru. Çevre halkı 3-4 gündür hep hadiseyi konuşuyor. Televizyon ve gazetelerde de haber konusu. Dün evlerinin önünden geçerken fark ettim. Kapının önü hala bir yığın medya mensubuyla doluydu. Başkomiser başını salladı. Sonra pes bir sesle sordu. Hatırladığınız başka bir şey var mı? Evet, var. İki polis memuru merakla bakışlarını yeniden kadına çevirdiler. Doktor da sanki onların merak ve tedirginliğinden zevk alıyormuş gibi bir süre süzdü memurları. Sizi dinliyoruz, dedi Fikret ara uzayınca. Bu şahsı müşahedem, polise ne denli yararı olur bilmiyorum ama... Devam edin lütfen. Hayır hayır, dedi genç kadın. Doğru olmaz. Benimki yanıltıcı bir beyan olabilir. İki memur bakıştılar. Fikret mırıldandı. Siz yine de söyleyin. Şu ikinci adam, yani çocuğu kucağına taşımayan. Evet, galiba onu tanıyorum. Daha önceden görmüşlüğüm var. Fikret de Mehmet de bir yerlerine iğne batırılmış gibi irkildiler. Başkomiser şaşkınlıkla sordu. Tanıyorum mu dediniz? Galiba dedim sadece. Ama yüzlerine maske olduğunu söylemiştiniz. Adamın suratını görmeden tanıdığınızı nasıl iddia edebilirsiniz? Genç kadın garipseyerek karşısındaki memurlara baktı. Bir insanı tanımak için yalnızca yüzünü görmek şart değildir ki. Davranışları, hareketleri, hatta giysileri, yüzü maskeli dahi olsa, daha evvel görmüşlüğünüz varsa size birisini çağrıştıramaz mı? Mümkün, diye mırıldandı Fikret. Belki olabilir. Yani şimdi bu adamın eşkalinin size birisini mi çağrıştırdığını ima ediyorsunuz? Dedim ya, emin değilim. Sizi de yanlış şartlandırmak istemem. Onu bir yerlerden hatırladığınız ne zaman fark ettiniz? Yanılmıyorsam dün. Aslında gördüklerim aklımdan hiç çıkmıyordu. Etkilendiğimi ve olay sırasında çaresiz kaldığımı biliyorum. Hatta biraz korktuğumu da itiraf etmeliyim. Ama o kişinin görüntüsü gözlerimin önünden hiç gitmedi. Uzun süre düşündüm. Normalde tanımadığım iki kişi olmaları gerekirdi. Lakin göz hafızam birini sanki bir yerden tanıyormuşum gibi beni zorlamaya başladı. Bu defa muavin yurda dön hemen sordu. Bu çevreden tanıdığınız biri olabilir mi? Örneğin bir bakkal çırağı. yakın benzin istasyonunda çalışan işçilerden biri ya da komşularınızdan falan biri. Bilemiyorum. Ardından Fikret soruyu yapıştırdı. Sık sık keskinlerin villasının önünden geçiyorsunuz, değil mi? Evet. Orası takip ettiğim yolun üzerindedir. O villada çalışan müstahdemden biri olabilir mi? Genç kadın omuzlarını silkti. Hiç dikkat etmedim. Orada kimin çalıştığını bile bilmem. Mesela evin şoförü, bahçıvanı gibi. Doktorun yeşil gözleri donuklaştı. Üzgünüm, diye mırıldandı. Aslında bundan size hiç bahsetmemeliydim. Yanılmış olabilirim. Fikret içten bir sesle fısıldadı. Ben size inanıyorum. Gözlemleriniz çok güçlü. Lütfen yeniden düşünün. Şu an için imkansız. Belki o hayali beynim uyduruyor veya yanılıyor. Kesin bir şey söyleyemem. Ama hatırlayabilirsem ve emin olursam kesinlikle bunu size bildiririm. Yapacak bir şey yoktu. Fikret toparlanıp ayağa kalktı. Muavini de fırladı yerinden. Yine de bize çok yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ederiz efendim. Estağfurullah, diye mırıldandı genç kadın. Vatandaşlık görevim. Şayet ifadenizi alan ilk ekip mensupları bir saygısızlıkta bulunmuşlarsa, onlar adına da sizden özür dilerim. Sonra cüzdanından çıkarttığı kartvizitini doktora uzattı. Lütfen hangi saatte olursa olsun, o kişiyi hatırlarsanız beni arayın. Muammer Bozok, kartı eline alıp gülümsedi. Memnuniyetle, dedi. İki polis memuru evi terk edip kapının önündeki arabalarına binmişlerdi. Muavin yurda dönün ağzından bir ıslık çıktı. Vay be amirim, müthiş bir kadındı, değil mi? Öyleydi. Cidden öyleydi. Hele o güzel yeşil gözleri, diye homurdandı Fikret. 13. bölümün sonu, sayfa 128, devamı 14. ayrımda.